Ayrım 5.
Geisler, başlangıçta bana gelecek bu toprakları parayla alacaktın. Evet. Bucak müdürü değerden söz etti. Sınırlardan, vergilerden, devlete verilecek vergilerden söz etti. Durumu biraz açıkladıktan sonra da İzak bu işin ne de olsa akla yatkın bir yanı olduğunu kavramaya başladı. Müdür yanındaki adama döndü. Alaylı bir tavırla, söyle bakalım, sen müfettişsin, buradaki ekili yerler ne kadar? Diye sordu. Ötekinin vereceği karşılığı beklemeden kendisi şöyle bir kestirerek kağıda bir şeyler yazdı. Sonra İzak'a tarlaların verimini sordu. Ne kadar ot almış? Kaç kilo patates almış? Sonra da sınırları sordu. Beledek gelen bu kar içinde orayı dolaşıp sınırları çizemezlermiş. Yazın da buralara kimse gelmezmiş. İzak koruyu, çayırı ne kadar tahmin ediyormuş? İzak'ın hiçbir bilgisi yoktu. Oraları göz alabildiğini hep kendisinin olarak görmüştü. Müdür, devlet kesin sınır ister dedi. Toprak ne kadar geniş olursa o kadar çok vereceksin. Evet. Sonra sen belki hepsi benim olsun dersin ama o kadarını da vermezler. Ancak gerektiği kadar toprak verirler sana. Evet. İnger konuklara süt getirdi. İçtiler. Biraz daha getirdi. Bucak müdürü suratsız bir adam mıymış? Elesi uzun saçını okşadı. Çocuğun oynadığı şeye baktı. Taşla mı oynuyor nedir? Bakayım. Ağır, madene benziyor. İzak, yamaçlarda bunlardan çok var dedi. Müdür gene o işe döndü. Buranın en çok güneyiyle batısını istersin sanırım, öyle değil mi? Güneyden yana 400 metre, öyle diyelim mi? Yardımcısı, 400 metre toprağı bile işleyemezsin dedi. İzak, kaça mal olacak diye sordu. Bilmem, bakalım. Ben raporuma elimden geldiğince düşük bir fiyat koyacağım. En yakın yere kilometrelerce uzaklıkta, yolu da zor. Yardımcısı gene, ama 400 metre dedi. Bucak müdürü dediği gibi, güneyden yana 400 metre diye yazdı. Sonra yamaçlara ne diyorsun diye sordu. O yandan ne kadar istiyorsun? İzak, suya kadar isterim dedi. Yukarıda büyük bir çay var. Müdür bunu da yazdı. Peki kuzeyden yana ne kadar? Yo, o yanın pek önemi yok. Oranın çoğu bozkır, ağaç az. Müdür kuzey sınırını 200 metre olarak yazdı. Doğudan yana? Oranın da pek önemi yok. Buradan ta İsveç'e dek hep çorak yerler. Müdür gene bir şeyler yazdı. Çabucak bir hesap etti. Bu bile hayli geniş bir yer olacak. Köye yakın bir yerde olsaydı dünyanın parası ederdi. Kimse alamazdı. Ben rapor vereceğim. $100 iyi fiyattır diyeceğim. Sen ne dersin? Diye yardımcısına sordu. Ötekisi bedava dedi. İnger $100 mi? Dedi. Bu kadar geniş toprağın gereği yok ki sana İzak. İzak da yok dedi. Yardımcı ben de onu biliyorum diye atıldı. Size göre çok bu doğrusu. Ne bu kadar toprağı ne yapacaksınız? Müdür ekip biçerler dedi. Orada otururken kafası çalışmış, yazmış, çizmişti. Çocuklar da durmadan ağlıyorlardı. İşe yeni baştan başlamaya hiç de niyeti yoktu. Şimdi bile kalksa evine ancak gece yarısı, belki de sabaha dönecekti. Arkadaşına atı koş dedi. Sonra İzak'a döndü. Doğrusunu istersen sana buraları bedava vermeliler. Üstelik para bile vermeliler. Çünkü iyi çalışmışsın. Raporumu yollarken bunu da yazacağım. Bakalım hükümet sana buraların tapusunu vermek için ne kadar bir para isteyecek. İzak. Zordu anlatması onun duygularını. Topraklarına yüksek bir fiyat biçilmesine pek sevinmemiş de değildi hani. Üzerinde bunca çalıştıktan sonra. $100 gelince. Zamanla bunu da verebilirlerdi elbette. Bunu kendine pek dert yapmıyordu. Şimdiye dek çalıştığı gibi çalışırdı gene. Tarla açar, biçer, balta girmemiş ormanlardan yük yük odun keserdi. Başına geleceklerden korkan bir adam değildi o, çalışırdı. İnger bucak müdürüne sağ olun dedi. Umarım ki hükümete bizim için birkaç söz yazarsınız. Evet evet ama bu işlerde benim sözüm geçmez. Benim bütün yapacağım gördüklerimi düşündüklerimi anlatmak. Küçük ne kadar? 6 ayını doldurmak üzere. Kız mı oğlan mı? Oğlan. Bucak müdürüm öyle Ali Kıran baş kesen falan değildi ama yalın kat bir adamdı. Bir işte pek titizlik de göstermezdi. Yardımcısı Brede Olsen'i aldırmadı bile. Oysa görevi bakımından bu işlerde Olsen'in uzman sayılması gerekirdi. İş oracıkta 3 aşağı 5 yukarı bir kestirmeyle şipin işi bir çözüme bağlanıverdi. Gerçekte İzak'la karısı için çok önemli bir işti bu. Onlar için de, onlardan sonra gelecekler için de, belki nice kuşaklar boyunca. Ama bucak müdürü İşi oracıkta. Aklına estiği gibi bağlayıverdi. Kağıdı da geçirdi. Gene de iyi adamdı. Cebinden parlak bir para çıkardı. Sivertçiye verdi. Sonra ötekileri başıyla selamladı. Kızağa binmeye dışarı çıktı. Birden ne diyorsunuz buraya diye sordu. Ne mi diyoruz? Evet, adı ne buranın? Bir ad koymamız gerek. Şimdiye dek kimse düşünmemişti bunu. İgner'le İzak birbirlerine baktılar. Bucak müdürü Selanra dedi. Kafasından uydurmuş olsa gerekti. Belki bir ad bile değildi bu ama o başını salladı gene. Selanra dedi, çekti gitti. Hepsi şıpın işi oluvermişti. Yerin adı da, değeri de, sınırları da. Birkaç hafta sonra İzak köye indiğinde bucak müdürü Geisler'le ilgili bir iş üzerine bir takım söylentiler işitti. Bir paranın hesabını verememiş, bunun üzerine soruşturma açılmış. İş onun daha üstüne bildirilmiş. Olurdu böyle şeyler. Kimi insan eğri yoldan gitmekten hoşlanırdı. Doğru dürüst gidenlere çarpıncaya dek. Bir gün İzak gene bir odun yüküyle köye indi. Dönüşte kızağına kim binse beğenirsiniz. Bucak müdürü Geisler. Yolda ağaçların arasından çıkıverdi, el etti. Beni de götürüver olmaz mı? Dedi. Bir ara ikisi de hiç konuşmadan gittiler. Sonra yolcu cebinden bir şişe çıkardı, içti. İzak'a da uzattı. O istemedi. Bucak müdürü, bu yolculuk midemi alt üst edecek korkarım, diyordu. Sonra birden İzak'ın o toprak işinden söz açtı. Raporu hemen yolladım. Kendi hesabıma da iyicene destekledim. Selanra, güzel bir at. Doğrusunu istersen sana orasını bedava vermeliydiler ama ne söylesem boş elbet. Ben söylesem ağırlarına gider. Kendi biçtikleri değeri isterler. Ben 50 dolar önerdim. Oh, 50 mi dedin? 100 değil mi? Müdür alnını buruşturarak şöyle bir düşündü. Hatırladığıma göre 50, evet. İzak, şimdi nereye gidiyorsunuz diye sordu. Westerbotten'e gidiyorum. Karımın annesiyle babasına. Bu havada hiç de kolay değil. Nasıl olsa giderim. Sen biraz daha götürebilir misin beni? Hay hay, tek başınıza gidemezsiniz. Çiftliğe geldiler. Müdür o gece onlarda kaldı. Küçük odada yattı. Ertesi sabah gene şişesini çıkardı. Gene bu yolculuk benim midemi alt üst edecek sağlam diye söylendi. Bunun dışında geçen seferkinin tıpkısıydı. İyi yürekli, kararlı, yalnız pek farfaraydı. Kendi işlerini pek düşünmüyordu. Belki de gerçekte kötü bir adam değildi. İzak, yamaç daha baştan başa işlenmiş değil. Ancak şurada burada ufak ufak yerler ekili diyecek oldu. Müdür bu haberi biraz tuhaf karşıladı. Geçen sefer rapor yazmaya geldiğimde bunu ben de gördüm elbette ama Brede, yanımdaki arkadaş görmedi. O hiç de iyi bir adam değildir. Neyse ki masa başında hesap ediyorlar. Benim çıkardığım hesaplarla bir iki yük otla birkaç kilecik patates dedim. Kısır toprakmış, fakir toprakmış der geçerler. Anlıyorsun ya. Senin için elimden geleni yaptım. Bak sana söylüyorum, işin iş. Senin kalıbında 32 bin adam istiyor bu ülke. Başını salladı, İnger'e döndü. Küçük ne kadar? Tam 9 aylık. Oğlandı değil mi? Evet. Gene İzak'a döndü. Gene de ne yap bu işi tezelden sağlama bağlamaya bak. Biri var, burayla kör arasında toprak almak istiyor. Aldı mıydı buraların değeri artar. Şimdiden al, toprak senin olsun hele. Ondan sonra bırak fiyatlar yükselsin. Böylece buraya verdiğin bunca emeğin karşılığını almış olursun. Buraları ilk ekip biçmeye başlayan sensin. Eskiden yabandı hep buraları. Öğütlerinden dolayı ona karşı borçluluk duydular. İşi onun mu düzenleyeceğini sordular. Elinden geleni yaptığını söyledi. Şimdi artık iş hükümete bakıyormuş. Ben şimdi Westerbotten'e gidiyorum. Bir daha da gelmeyeceğim, dedi açıkça. İnger'e bir ort verdi. Aynı para. Bir daha sefere hayvan kestiğinizde bizimkilere biraz et götürüverirsin, dedi. Karın parasını verir. Peynir falan da götürün elinizde yedikçe. Çocuklar seviyorlar. İzak onunla tepelere dek çıktı. Yukarılarda daha iyi gidiliyordu. İzak aşağıdakinden daha kolay bir dolar kazandı. Bucak müdürü Geisler işte böyle ayrıldı oradan. Bir daha da dönmedi. Hiç de büyük bir kayıp değil diyordu ahali. Çünkü kuşku uyandırır bir kimse. Bir serüvenciydi o. Yo, bilgisiz adam değildi. Bilgili adamdı. Şunu bunu okumuştu ama pek avare yaşardı. Onun bunun parasını harcardı. Sonradan ortaya çıktı. Üstlerinden birinden, kaymakam Plame'den pek sert bir papara yemiş de onun için oradan ayrılmış. Yalnız aileye resmen bir şey yapmamışlar. Daha sonra da uzun süre orada kaldılar. Karısıyla çocukları. Çok geçmeden de Geisler'in karısıyla çocukları rehin olarak alıkonmadılar. Canları istediği için orada kaldılar denebilsin diye o hesabı verilemeyen para İsveç'ten geldi. Isaac'la Inger'in Geisler'le yaptıkları pazarlıktan bir yakınmaları yoktu uzun bir süre. Sonra yerine gelenin nasıl bir adam olacağını kimse bilmiyordu. Belki de iş yeniden başlayacaktı. Kaymakam kendi görevlilerinden birini gönderdi köye. Yeni bucak müdürü olarak. Heyerdahl adında 40 yaşlarında bir adamdı. Oranın yerlilerinden bir yargıcın oğluydu. Üniversiteye gidip de bu mesleğe o yoldan girmek olanağını bulamamış, Tarya'da çalışıp 15 yıl masa başında yazı yazmak zorunda kalmıştı. Evli değildi. Karıya bakacak durumda değildi çünkü. Kaymakam Flem onu kendisinden önceki kaymakamdan devralmıştı. O da onun daha önce aldığı kadar çok az bir aylık veriyordu. Heyerdahl razı olmuş, eskisi gibi gene masasında yazı yazmaya koyulmuştu. Isaac cesaretini topladı, onunla konuşmaya gitti. Bucak müdürü, Selenra üzerindeki işlemlerin kağıtları mı? Dedi. Buyurun, bakanlıktan yeni geldi. Bir alay şey soruyorlar, iş pek karışık. Geistlerin bıraktığı durumda. Bakanlık öğrenmek istiyor. Satılabilecek miktarda herhangi bir yemiş yetişiyor mu çiftlikte? Kesimlik ağaç var mı? Yakın yamaçlarda maden yatakları olabilir mi? Bir suyun adı geçiyor ama içinde balık var mı yok mu bundan hiç söz edilmiyor. Anlaşıldığına göre şu Geisler denen adam bir takım bilgiler vermiş ama güvenilir bir adam değilmiş. Onun için ben şimdi onun arkasından işi yeniden ele almak zorundayım. Selenra'ya gelip her şeyi iyice bir gözden geçirip değer biçeceğim. Kaç kilometre buradan orası? Bakanlık tam sınırlarının da çizilmesini istiyor elbet. Evet, sınırları tas tamam olarak belirtmek zorundayız. Isaac, şu kış aylarında sınırları belirtmek pek kolay iş değil dedi. Daha sonra yazı olur bu iş. Neyse, nasıl olsa yapılacak. Bakanlık yaza dek bekleyemez. Sorduklarına karşılık vermek zorundayız. İlk fırsatta gelirim ben oraya. Nasıl olsa geleceğim. Birisi oralarda toprak almak istiyor. Benim o yerle köy arasında toprak almak isteyen biri varmış, o mu acaba? Vallahi bilmiyorum, olabilir. Doğrusunu isterseniz buradaki arkadaşlardan biri benim yardımcım. Geistlerin zamanında buradaydı. Anladığıma göre Geistlere sormuş ama o atlatmış. Sen 100 metrelik yeri bile işleyemezsin demiş. Bunun üzerine o da kaymakama dilekçe vermiş. Benden de bu işi incelememi istediler. Yine Geistlerin karıştırdığı işlerden biri bu. Bucak müdürü Heyerdahl çiftliğe geldi. Yardımcısı Brede'yi de getirdi. Bataklıklardan geçerken sırsıklam olmuşlardı. Eriyen karlar yamaçların eteklerindeki çamurlar arasında sınırları dolaşırken daha da ıslandılar. Bucak müdürü ilk gün pek gayretli çalıştı ama ikinci gün bıkmıştı. Çoğu zaman dikilip durmakla, parmağıyla gösterip şunu şöyle yap, bunu böyle yap demekle yetindi. Yakındaki yamaçlarda maden yatağı aramaktan falan bir daha söz edilmedi. Satılacak miktarda yemiş olup olmadığına gelince, çayırdan geçerken bakarız dedi. Bakanlık bir alay şey üzerinde bilgi istiyordu. Belli ki onlar da her şeyin bir çizelgesi vardı. Akla yatkın tek şey kesimlik ağaç konusuydu. Evet, kesimlik ağaç vardı elbette. Bunlar da Isaac'ın almak istediği toprakların sınırları içinde bulunuyordu ama satılacak kadar değildi. Ancak oranın gereksinimine yeterdi. Kesilecek çok ağaç olsa bile satılacak yere dek kilometrelerce yoldan kim götürecekti onları? Ancak Isaac, kışın ormanda değirmen çarkı gibi çalışıp koca koca odunları arabaya yükleyip köye indirebilir, dönüşte de evine kesilmiş tahta kalas getirebilirdi. Görünüşe bakılırsa o anlaşılmaz Geistler öyle bir rapor göndermişti ki kolay kolay değiştirilemiyordu. İşte şimdi onun yerine gelen işe yeni baştan başlamıştı. Yanlışlarını, göze batacak tutmazlıklarını bulmaya çalışıyordu ama boşuna. Her seferinde yardımcısına akıl danıştığı, onun dediklerine önem verdiği görülüyordu. Geistler ise hiç böyle yapmazdı. Yalnız yardımcı da eski düşüncelerinden vazgeçmişti anlaşılan. Çünkü o şimdi kendisi beylik maldan toprak almak isteyen bir alıcıydı. Bucak müdürü nedir değeri diye sordu. Uzman herhangi bir alıcıdan çok çok 50 dolar isteyebilirler dedi. Bucak müdürü Heyerdahl süslü sözlerle raporunu yazdı. Geistler adam her yıl toprak vergisi de verecek. Onun için buraya 10 yıl içinde taksitle ödenmek üzere ancak 50 dolar verebilir. Devlet ya bunu kabul eder ya da adamın toprağını, emeğinin ürünlerini geri alır diye yazmıştı. Heyerdahl şöyle yazdı. Kendisi şimdi bakanlığa şu dileğini sunmak ister. Temellük hakkı olmaksızın, şimdiye kadar bunca işlediği bu topraklar, bakanlığın uygun göreceği yıllık taksitle 50 spesi dolar satış fiyatıyla kendisine verilsin. Bucak müdürü Heyerdahl elinden geleni yapacağına söz verdi. Size bu çiftliğin tapusunu sağlayacağımı umuyorum diyordu. Koca boğa elden çıkarılacak. Büyüdü. Koskoca bir hayvan oldu. Boğazı çok pahalıya mal oluyor. İzak onu köye götürüyor. Ona karşılık şöyle uygun bir dana getirecek. Inger düşünmüştü bunu. Inger o gün İshak'ı evden uzaklaştırmak isterken kendine göre bir tasarladığı vardı besbelli. Gideceksen bugün git dedi. Boğa iyi durumda. Yılın bugünlerinde iyi para eder. Alır köye götürürsün. Oradan da kente götürürler satmaya. Kent halkı yiyeceği et için kaç para isterlerse verir. İzak evet dedi. Inger hayvan yolda başına dert açmasa bari diyordu. İzak buna karşılık vermedi. Yalnız şu son hafta başı boş dolaştı, alışmıştır. İzak susuyordu. Büyük bir bıçak aldı. Belindeki kılıfa geçirdi. Boğanın önüne düştü. Yaman hayvandı. Derisi parlak, görünüşü korkunç. Yürürken sağırısı sallanıyor. Yalnız bacakları birazcık kısaydı. Koşarken göğsü yerdeki sürgünlere sürünüyordu. Lokomotif gibiydi. Boynu biçimsiz denecek kadar kalındı. Fil gücü vardı bu boyunda. Inger, yolda sana saldırmasa bari, diyordu. İshak şöyle bir düşündü. Saldırırsa ben de onu yarı yolda keserim, etini götürürüm köye. Inger eşeğe oturdu. Sancısı vardı. Yüzü alev alev yanıyordu. İzak gidinceye dek dişini sıkmıştı. Şimdi İzak'la boğa gözden kaybolmuştu ya, korkmadan inleyebilirdi. Eleseus'cuk biraz biraz konuşmaya başladı artık. Anne uf diye soruyor. Ya uf. Oğlan annesinin taklidini yapıyor. Ellerini böğrüne bastırarak da dinliyor. Sivertçik uykuda. Inger İleseus'u içeri alıyor. Yerde oynasın diye eline bir şeyler veriyor. Kendisi gidip yatıyor. Vakti geldi artık. Kendini iyice biliyor. Bir gözü Eleseus'ta, duvardaki saate bakıyor. Ne bir çığlık, ne büyük bir kıvranma. Savaş ancak karnında. Bir yük boşandı. İçinden kayı veriyor. Hemen hemen aynı anda yataktan tuhaf bir haykırış duyuyor. Sevgili bir sescik. Zavallıcık, zavallı yavrucuk. Inger artık duramıyor, doğrulup bakıyor. Bu ne bu? Yüzü o saat kararıyor, afallıyor. Bir çığlık işitiyor. Olağan dışı, olağanüstü bir şey. Boğulur gibi bir hırıltı. Gene yatağa devriliyor. Bir dakika geçiyor, duramıyor. Yataktaki kısık çığlık gittikçe yükseliyor. Inger gene doğruluyor, bakıyor. Hey ulu tanrım, korkuncun korkuncu. Eyvah, yazık, kız bu. İzak daha topu topu ancak 2-3 kilometre yol almış olsa gerekti. Gideli daha bir saat anca olmuştu. 10 dakika sürmedi. Inger çocuğunu doğurmuş, öldürmüştü. İzak 3. gün geldi. Peşinde de açlıktan ölecek halde bir dana. Hayvan zor yürüyordu. Eve dek getirmek hayli zor olmuştu. Inger ne yaptın diye sordu. Kendisi hastaydı, pek bitkindi. İzak işi iyi başarmıştı doğrusu. Evet, koca boğa yolun son 2-3 kilometresinde çılgına dönmüştü. İzak da onu bağlayıp köylülerden yardım istemeye gitmek zorunda kalmıştı. Sonra dönüp geldiğinde bir de bakmıştı, hayvan kurtulmuş kaçmış. Hayli aradıktan sonra bulabilmişti ancak. Ama ne de olsa başarmıştı. Köyde bir celebe satmıştı. İşte bu da yenisi diyordu. Çocuklar gelsinler de baksınlar. Davara bir yenisini eklemek büyük bir olaydı. Inger danaya baktı, okşadı. Kaça aldın diye sordu. Sivert'i sırtına oturttular. Inger gene de koca boğayı arayacağım diyordu. Ne de güzeldi, tüyleri ne de parlaktı. Acı çektirmeden öldürürler umarım. İşlerin çok olduğu bir mevsimdi şimdi. Yapılacak çok şey vardı. Hayvanları başıboş bıraktılar. Boş ağırda patates sandıkları vardı. İçlerinde patatesler büyüsün diye bırakılmıştı. İzak o yıl bıldırkinden daha çok buğday ekti. Toprağı iyice gömmek için de elinden geleni yaptı. Havuçlar, şalgamlar için yataklar yaptı. Inger de tohumları ekti. Her şey eskisi gibi gidiyordu. Inger bir süre entaresinin altında bir saman torbasıyla dolaştı. Vücudundaki değişikliği saklamak için. Arada sırada torbayı çıkarıyordu. En sonunda bütün bütün çıkarıp attı. Derken bir gün İzak'ın gözüne çarptı. Şaşırarak sordu. Aa ne oldu? Bir şey mi oldu? Ben sanıyordum ki. Yo bu sefer değilmiş. Aa peki ama ne oldu? Öyle olacakmış demek. İzak bizim bu bütün toprakları işlemek ne kadar sürer dersin? Evet ama sancı geldi demek. Yolunda gitmedi mi? Ya öyle evet. Peki sen sana bir şey olmadı ya? Hayır İzak ben diyorum ki bir domuz alsak. İzak konuyu bir türlü değiştirmek istemiyordu. Bir ara konuşmadı. Sonra ya domuz dedi. Bunu ben her ilk yaz düşünürüm. Ama hele patateslerimiz daha çoğalsın. Ufaklardan biraz daha olsun. Biraz da buğdayımız olsun. Domuz besleyecek kadar yiyecek yok bizde. Bakalım bu yıl nasıl gidecek. Ama iyi olur bir domuz olursa. Ya. Günler geçiyor, yağmur yağıyor, tarlalar, çayırlar güzelleşiyor. Yo, bu yıl iyi gidecek, hiç korkma. Ufak büyük olaylar, yerine göre. Yemek, uyumak, çalışmak. Pazarları yüz yıkama, saç tarama. İzak, İnger'in dokuyup diktiği yeni bir kırmızı gömlekle oturuyor. Derken bir olay. Her günkü yaşayışta üzerinde durulacak bir olay. Koyunlardan biri, kuzusuyla dolaşırken kayalar arasındaki bir yarığa sıkışıyor. Ötekiler akşama eve geliyorlar. İnger o saat görüyor ikisinin eksik olduğunu. İzak çıkıyor aramaya. İlk düşündüğü şey, iyi ki bugün pazar. İş arasında kalkıp gitmek, vakit kaybetmek zorunda kalmamış. Oraya bakıyor, buraya bakıyor, aranacak yerlerin ucu bucağı yok ki. Bu arada ev merakta. Anaları çocukları kısa sözlerle susturuyor. İki koyun eksik, uslu durmaları gerek. Duyguyu hepsi paylaşıyor. Olay bu ufacık topluluğun bütünü için önemli. İnekler bile anlıyorlar ortada olağanüstü bir şey olduğunu. Kendi dilleriyle konuşuyorlar. Çünkü İnger ikide bir dışarı çıkıp koruya doğru sesleniyor. Karanlık basmak üzereyken bile. Yabanda bir olay bu. Herkes için bir yıkım. Arada bir uzun uzun İzak'a sesleniyor ama karşılık alamıyor. Duyamayacak kadar uzakta olsa gerek. Koyunlar nerede acaba? Başlarına ne geldi ki? O dolaylarda ayı mı var? Yoksa İsveç'ten, Finlandiya'dan kurtlar mı indi yamaçlardan aşağı? Hiçbiri değilmiş. İzak koyunu bir kayanın yarığına sıkışmış buluyor. Bir bacağı kırılmış, memesi parçalanmış. Orada epey kalmış olacak ki zavallıcık yaralıyken gene de uzanabildiği kadar uzanıp yerdeki otları köküne dek yemiş. İzak koyunu çekip kurtarıyor. Hayvan hemen yere kapanıyor otlamaya. Kuzu anasına koşuyor, sütünü emip bitiriyor. İyi bir şey yaralı memenin boşalması. İzak taş topluyor, o tehlikeli yarığı dolduruyor. Pek hınzır bir yer. Artık koyunların butlarını kıramayacak. İzak meşin askı takar. Şimdi askısını çıkarıyor, koyunun karnından geçirip bağlıyor. Memesine destek olsun diye. Sonra hayvanı sırtlayıp eve doğru yola koyuluyor. Kuzu da peşinde. Ondan sonra sargılar, katranlı bağlar. Bir iki gün sonra hasta yaralı bacağının ayağını kıvırmaya başlıyor. Kırık kaynadıkça sancı veriyordu ondan. Evet, her şey gene düzeliyor. Bir daha bir şey oluncaya dek. Günlük işler. Ev halkı için hepsi önemli olan bir takım ufak tefek şeyler. Yo, hiç de ıvır zıvır şeyler değil. Hepsi kaderin işi. Kimi onların mutluluğu, rahatı, iyiliği için, kimi de zararlarına. İki mevsim arasındaki aylak zamanda İzak bir yana attığı kütükleri düzlüyor. Bir şeye kullanılır elbette. Yeri kazıp bir alay işe yarar taş da çıkarıyor, eve taşıyor. Yeterince taş birikince de onlarla duvar örüyor. Bir iki yıl önce olsaydı İnger erkeği ne yapıyor diye merak ederdi. Şimdi vaktinin çoğunda kendi işine dalmış görünüyor. Bir şey sormuyordu.